Türk Lider Programı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin genç liderlere ihtiyacı var. Her alanda, her konuda genç lider yetiştirmeliyiz. Genç liderleri yetiştirmek ise hepimizin sorumluluğu. Gençlere imkan vermeliyiz. Gençlerin önünü açmalıyız. Gençlere el vermeliyiz. Gençlerle tecrübelerimizi, birikimlerimizi paylaşmalıyız. Bu programda gençlere örnek olmuş bir konuğumuz olacak. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini paylaşacak. Atatürk, ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insanlar, çağdaş toplum oluşturmak için yaptığı çalışmalar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni ve vakfını kurarak bu konuda sivil top hareketi başlattığı için topluma duyarlılık ve sivil toplum önderliği konusunda Profesör Doktor Türkan Saylan Türk lider seçilmiştir. Bu programda konuğumuz Profesör Doktor Türkan Saylan. Hoş geldiniz Türkan.
Hoş bulduk.
Efendim biz sizi bu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Vakfı'yla bütün toplum olarak o kadar çok duyduk, o kadar çok işittik, o kadar çok yaptığınız toplum için hayırlı, ülke için hayırlı olan konularla sizi tanıdık ki birçok gencimiz bir şekilde sizle birlikte olup bu çabaları nasıl sarf ettiğinizi, bu gücü nereden bulduğunuzu, bu fikirler aklınıza nereden geldiğini ve sizin tecrübelerinizden de yararlanmak isteyerek birçok soru bizlere gönderdiler. Ama isterseniz önce biz sizi tanıtan kısa bir kaset hazırladık. Hep birlikte bu kaseti izleyelim.
Türkan Saylan, 13-12-1935 İstanbul doğumludur. Liseyi Kandilli Kız Lisesi'nde okumuş, 1963'te İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda baş asistanlığa başlamıştır. 1971'de İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim görmüş, 1974'te Fransa'da, 1976'da yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yapmış, 1972'de doçent, 1977'de profesör olmuştur. 1976 yılında lepra çalışmalarına başlamış, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurmuştur. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verilmiştir. Avrupa Dermatovenoroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nin üyesidir. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Hastanesi başhekimliğini yapmıştır. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürütmüştür. Aynı kliniğin öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalışmış ve 13-12-2002 tarihinde emekli olmuştur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularındandır ve halen genel başkanlığını yürütmektedir. 1990'da oluşturulan İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev almış ve 1996'ya kadar müdür yardımcılığıyla kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yapmıştır. 1996'da İstanbul Üniversitesi kendisine Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülünü vermiştir. Ülkemizde Yılın Kadını, Melvin Jones Ödülü, Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü, cüzdanlı hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 yılı ödülü, Atatürk Ödülü, Dünya Atatürkçü Kuruluşları Atatürk Çağdaşlık Ödülü gibi ödülleri vardır. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü, TED Koleji eğitime yaptığı katkılar nedeniyle eğitim ödülü, Rotary Kulübü kendinden önce hizmet ilkesine örnek davranışı nedeniyle 100. yıl mesleki başarı ödülü, Kültür Üniversitesi İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda yılın en yürekli kadını ödülünü vermiştir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevi sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de YÖK üyeliğiyle görevlendirilmiştir. Halen bu görevi sürdürmektedir.
Türk Lider programında Profesör Doktor Türkan Saylan'la birlikteyiz. Türkan Hanım, siz kitap da yazmışsınız ve At Kız diye bir kitabınız var, değil mi? Bir de ben çok ilginç buldum ismini. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar. Biz onu Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar diye hep biliriz. Bu iki kitabınızla ilgili bizle paylaşmak istediğiniz, bu kitabı niye yazdınız, içinde neler var, o duygularınızı bizle paylaşır mısınız?
Tabii, ben 1935 doğumluyum ve İkinci Dünya Savaşı sırasında çocukluğumuzu yaşadık biz. Ve tabii ki dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları ailece de yaşadık. Beş kardeşin en büyüğüydüm ben, abla durumundaydım. Hep sordukları zaman, hani nasıl bu işleri yürütüyorsun dedikleri zaman, yani o çocuklukta bir liderlik görevim de vardı zannediyorum. Zaman geçince bunları yazayım bari dedim. Hani birilerine bir şey kalır diye. Ve çocukluk anılarımdır At Kız. Babam bana At Kız derdi. Arkama kuyruk yapar, zıplaya zıplaya yürürdü.
Kuyruk olduğu evet, için. Evet. At kuyruğu.
At gibi koştururdum ve kuyruk gibi de saçlarım vardı.
Evet.
Onun için At Kız'dım ben evde. Onu koydum isim olarak. Böylece bir anı oldu. Kardeşlerimle, annemle, babamla, evimizle, hayvanlarımızla, böceklerle, bitkilerle yaşadığımız bütün o çocukluk alemini liseyi bitirene kadarki dönemi At Kız'da yazdım. Daha sonra tıp fakültesi anılarım vardı. Onları da kaleme almaya başlamıştım. Çünkü o da çok önemli bir süreçti. Yani benim bakış açımla tıp fakültesi öğrencisi nasıl olur? Olumlu olumsuz tarafları. Çünkü büyük bir aşkla ben doktor olmak istemiştim. Doktor olmazsam ölürüm diyordum yani çocukken.
Ne doktorusunuz?
Ben deri ve zührevi hastalıklar uzmanıyım. Şimdi emekliyim ama çok uzun süreler çalıştım.
Hakikaten ölür müydünüz olmasaydınız?
Bilmem, öyle düşünürdüm. Yani ölecek gibi hissederdim ya kazanamazsam tıp fakültesini diye. Oldu her şey. Onun üzerine tıp fakültesi anılarımı yazarken Marmara Üniversitesi'nden Mehmet Zaman Saçlıoğlu şair geldi. Dedi ki hocam, bir nehir söyleşi yapmak istiyorum İş Bankası yayınları için. Kabul eder misiniz? Aman dedim, tamam. Sen bu anıları al, üstüne devam edelim. Ve birkaç aylık bir söyleşiyle bu kitap çıktı. İsmini de Mehmet Zaman Saçlıoğlu önerdi. Çünkü ben umut sözcüğünü çok seviyorum. Bizim Çağdaş Yaşam'ın sözcüğünden umutsuzluk sözcüğünü çıkardık. Yasakladık yani resmen. Umutsuzum, ah ne olacak bu memleketin hali lafını istemiyoruz. Biz umutla yaşıyoruz ve her şeyin iyiye gideceğine inanıyoruz. Onun için adı da Güneş Umut'tan Şimdi Doğar oldu. Ve şimdi sözcüğü de çok önemli bizim için. Yani şimdi doğacak her şey. Yani
çok beklemeye gerek yok.
Yarına bırakmayacaksın işini. Bir gün biri gelir de bizi kurtarır da şöyle olur değil. Herkes kendi görevini yapacak. Onu, o espri var kitapta da zaten.
Evet.
İçinde de işte neler yaptık, ne yaptık, neden, nasıl düşündük. Kendime göre bir takım bakış açıları.
Evet.
Başarının sırrı derler ya, böyle çok klasik bir şey ama yani bu, isterse insan her şeyi başarabilir.
Çok doğru. Stüdyomuzda gençlerimiz var.
Evet.
Hepsi de size sorular sormak istiyorlar.
Sorsunlar.
Onlar
bakalım.
Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu'ndan geldiler.
Çok
pırıl
güzel.
Pırıl gençler hepsi.
Evet.
Ve sorularını benimle paylaştılar. Soruları ben hepsine okudum. Öyle çok soru var ki. Ama
değil
içlerinden bazılarını seçmek zorunda kaldık. Sizlerle bu kısa süre içerisinde. İstiyorum ki bütün sorulara yürekten cevap verin.
Tabii.
Ve bütün sorulara onlara yol gösterecek şekilde cevap verin. Birinci soruyu şöyle baktım, çok hoşuma gitti diye sorduruyorum. Aslında birinci soru içinde iki soru var.
Hı hı.
O iki soru da sizin bu Atatürk aşkınızla ilişkili. Bunu Hilmiye Ağoğlu soracak size, Atatürk aşkıyla ilgili.
Sayın Türkan Saylan, siz Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptınız.
Evet.
Bununla ilgili size iki soru sormak istiyorum. Birinci sorum, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve geliştirmenin biz gençlerin geleceği için neden önemli olduğunu bize anlatır mısınız? Bu ilkeleri korumak ve geliştirmek için neler yapıyorsunuz? İkinci sorum, sizce Atatürk ilke ve devrimleri içinde korumakta en fazla zorluk çektiğiniz ilke ve devrimler nelerdir?
Şimdi biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Kendimizi Atatürk'ün çocukları olarak algılıyoruz. Ve gerçekten ülkenin en zor dönemlerinde devletin okullarında okuduk. Ben Kandilli Kız Lisesi mezunuyum. Yani aileme yük olmadan. devletin üniversitelerinde okuduk. Yine ailemize yük olmadan ve bir yere geldik. Kendi imkanlarımızı yaratabildik. İşte meslek sahibi olduk, iş sahibi olduk. Çocuklarımızı eğitebildik. Aç kalmadık, işsiz kalmadık. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü bizim bu ülkeye bir borcumuz var. Ve bu borcumuz çok önemli bir misyon. Çünkü bugün bizim gibi ülkelere baktığımız zaman biliyorsunuz kadınların önü açık değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'nun bu bağnaz konumunda laiklik ilkesiyle öne çıkmış, eşitlik ilkesiyle öne çıkmış, kadın erkek ayrımının yasalarda olmadığı, eğitimde olmadığı bir ülke. Biz bundan yararlandıksa şimdi herkesin de yararlanması gerekiyor diye düşünerek çalışmaya başladık. Yani Atatürk ilkelerini korumak bu nedenle bize çok, bizim için çok önemli. Biz bunu yaşadık. Önümüz açıldı. Eğer Osmanlı toplumunda kalmış olsaydık bugün ne siz burada ne ben burada olabilirdim. Ne erkek arkadaşlarımızla kız arkadaşlarımız birbirlerine zarar verme gibi bir sorunu olarak ortada durmazdı. Hiçbir şey olmadığını hep birlikte görüyoruz. İşte laikliği de böyle görüyoruz. Kadın erkek eşitliği ve birlikteliği ve birlikte üretmek. Dolayısıyla korumamız lazım ilkelerimizi. Ama korumak yeterli değil. 1922'nin, 23'ün Türkiye'sinde ve dünyasında değiliz. Bunu geliştirmeliyiz. Ne yapmalıyız? Daha çok demokrasiye ulaşmalıyız. Daha çok çağdaşlaşmalıyız. İnsan haklarını ülkemizde temellendirmeliyiz. Bu düşünceleri üretiyorsunuz sorumluluk hissettiğiniz zaman bu ülkeye. Yani bizim bir borcumuz var. Bu borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? İşte oradan hareketle bu noktaya gelebiliyorsunuz. Ve diyoruz, biz dedik ki eğitim her şeyin başında. Hani birçok şeyi inceledik ve eşit fırsat eşitliği içinde eğitim. Yani burada sizler ve bizler, benim çocuklarım, sizlerin çocukları ileride nasıl okuma, eğitim görme, meslek sahibi olma hakkına sahipse, Anadolu'nun her köşesindeki çocuk bir dağ köyünde de doğmuşsa, onun da fırsat eşitliğinden yararlanarak yetenekleri el verdiği düzeyde okuyabilmeli. Bunu da devletin sağlaması gerekiyor. Sosyal bir devlette. Onun için biz mesela eğitimin okul öncesinden başlamasını ve 12 yıl zorunlu olmasını istiyoruz. Yani 18 yaşına kadar bütün gençler devletin korumasında eğitim görebilmeliler. Ondan sonra yetenekleri doğrultusunda devam ederler ya da bir meslek sahibi olarak toplumda yerlerini alırlar. Dolayısıyla eğitimi temel aldık. Yani Atatürk ilkelerini geliştirmek eğitimle olur. Öğretmediğiniz zaman insanlar cahil kalınca, cahil sürüsünü işte bildiğiniz gibi gerek işte şeriatçı akımlarla gerek bölücü akımlara yönlendirebilirsiniz insanlar bir şeyler bilmiyorsa. Ya da aşiretlerin, tarikatların elinde kalır insanlar. Onların emrettiği şeyleri yapan, onların kulu olmaya devam eder. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım. O yüzden biz Anadolu'nun her tarafında eğitime destek vermek istiyoruz. Bir başka bakış açısıyla baktığımızda Türkiye'nin yarısından fazlası genç nüfus. Bu genç nüfusu Avrupa Birliği yolunda eğitebilirsek ve dil öğretebilirsek, meslek edindirebilirsek o zaman biz Avrupa Birliği'ne biz yalvararak girmeyeceğiz. Onların bize ihtiyacı var. Çünkü Avrupa ölüyor. Dolayısıyla ben meslek yüksekokullarını ve meslek okullarını da çok önemsiyorum. Bizim derneğimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Böylece biz eğitimle bağlantılı ister istemez 30 tane proje yaptık. Mecbur birbirine bağlı. Okul öncesi, yaygın eğitim, örgün eğitim, kadınların eğitimi. Burada ne çıkıyor? Kız çocukları ile erkek çocukları arasında müthiş bir fırsat eşitsizliği var. Yani iki erkek çocuğa bir kız çocuğu ancak okullu olabiliyor. Halen biliyorsunuz 7 milyon kadın insan ki 6 milyonu kadın okuma yazma bilmiyor. Yani Cumhuriyet için bu çok büyük bir ayıp. Nasıl biriktirdik bunları? İşte savaş vardı, şöyle oldu, böyle oldu. Köyler boşaltıldı falan bir sürü neden bulabiliriz. Ama çözüm nedir? Bunları nasıl bitireceğiz? Çocuklarının 1 milyona yakın okullaşmaya gidemeyen durumu var. Bu için köy okullarında çalışıyoruz, kızlara burs bulmaya çalışıyoruz. Yani hepsi birbirini doğuruyor. Okuma yazma kurslarına koşturuyoruz, yurtlar yapmaya çalışıyoruz, okullar yapmaya çalışıyoruz. Böylece içine girmiş oluyorsun ister istemez. Yani bir şey öz görev edindiğiniz zaman sizin için kaygı haline gelirse, başınızı yastığa koyup uyuyamıyorsanız ne olacak? Bu çocuklar niye okulsuz kaldı? Ne yapabiliriz? Dediğiniz zaman ve sizinle birlikte paylaşanlar da olursa diyorsunuz ki o zaman örgütlenmemiz lazım. Ve örgütlü toplum konusu böylece ortaya çıkmış oluyor.
Evet, Türk Lider Türkan Saylan. Şimdi bir gencimiz ki Mert Vardal, sizin karşılaştığınız zorluklarla ilgili merak etmiş bir soru soruyor. Tamam. Mert, sorunu sorabilirsin.
Sor bakalım. Türkan Saylan, siz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucu başkanısınız. Bu önemli sivil toplum hareketini yürütürken karşılaştığınız zorluklar muhakkak vardır. Bunları bizimle paylaşır mısınız?
Şimdi bizim kurucu ilk başkanımız Profesör Aysel Ekşi. Ben ilk 6 aydan sonra başkanlığı aldım. Yürütüyoruz işte, 15 yıldır devam ediyor bu. Bir an evvel gençlere bırakmak istiyorum ama onlar beni bırakmıyorlar henüz. Ama artık galiba yavaş yavaş o noktaya geldik. Zorluklar, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şeye eğer siz zor olarak bakmak isterseniz her şey zor gelebilir. Ama bir şeyi önünüzdeki engel olarak görürseniz onu yendiğiniz zaman daha güçleniyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'e sormuşlar, sen bu kadar şeyi nasıl başarıyorsun? O demiş ki, bak ben hayal kuruyorum. Ondan sonra bu hayalime ulaşmak için önüme çıkan engelleri bir bir açıyorum. Açınca yolum çıkıyor ortaya. Şimdi böyle bir şey yaşarken bunu görüyorsunuz. Siz engelleri açıyorsunuz. Yani ah benim önüme şu çıktı, çıkmaz mı? Tabii bir sürü bağnaz insan. En azından kızları niye okutuyorsunuz diyorlar. Kim oluyorsunuz siz de okutuyorsunuz? Amacınız nedir? Herkesin sorduğu. Oralarda ne arıyorsunuz? Ama asas amacınız nedir? Herkes size böyle kuşkuyla bakmak istiyor. İşte efendim sponsor buluyorsunuz, hani destekçi. Niye onlardan destek alıyorsunuz? AB projesi yapıyorsunuz. Vay efendim, AB'den para alınır mı? İşte biliyorsunuz böyle şeyler var, aşırı ulusalcı, milliyetçilik. Efendim olmaz, onlar bize şöyle yapmak istiyor, böyle. Ya burada bir para varsa o parayı ben ülkem için harcayacağım hesabını da verdikten sonra. Ya da böyle işte üzerinize bir takım suçlamalar geliyor, mahkemeler oluyor, imzasız mektupları hep yaşıyorsunuz. Yani geçenlerde basın kesiklerini topluyoruz biz, ayıralım dedik aleyhimde olan hakaret. Böyle iki tane koca dosya oldu, kitap yapacağım şimdi bunu. Yani yaptığınız her şeyin karşıtıyla karşılaşıyorsunuz. Ama mesela herkes okur, aleyhimde yazmışlar, ben onları çok okumam, gülerim. Derim ki bir dengedir bu. Yani eğer orada kötü şeyler söylüyorsa bize radikal İslamcılar bilmem neler, demek ki biz doğru yoldayız. Böyle söyleye söyleye sorun haline getirmiyorum zorlukları, ama zorlukları yenmek de tabii ki çok önemli.
Evet, Türk Lider Türkan Saylan, Burçin Gümüş sizden bir Türkiye değerlendirmesi istiyor. Burçin, sorunu sorar mısın?
Sayın Saylan, siz çağdaşlaşma yolunda çalışmaları hedefliyorsunuz. Bu konuyu dikkate aldığımızda Türkiye hangi noktada bulunuyor? Ve eğer bir başbakan olsaydınız atacağınız ilk adım ne olurdu bu konuda?
Evet. Bir başbakan olarak ne yapardınız?
Şimdi bir kere benim hiçbir politik hevesim olmadı. Yani siyaseti beğenmiyorum bu şekliyle. Siyasetin projeci olmasını, yaratıcı olmasını ve ileriye dönük hedefleri olmasını düşünüyorum. Bugün yapılan siyaset günübirlik siyaset olduğu için doğru bulmuyorum. Onun için bu konulardaki tekliflerin hepsini bugüne kadar reddettim. Böyle bir çekiciliği yok benim için. Benim hayalimdeki siyaset başka bir siyaset. Yani ülke gerçeklerini bilerek. Şimdi ülkeye gelince Türkiye'miz arkadaşlar çok önemli bir konumda. Yani ben her gün Türkiye haritasına bakıyorum kendi kendime. Böyle içim heyecanla doluyor. O kadar güzel bir ülkedeyiz ki, yani herkes ülkesini sever, herkes köyünü bile sever. Ama Türkiye'nin dışarıdan da baktığınız zaman, başka insanlar da baktığı zaman müthiş bir coğrafik durumu var. İşte denizleriyle kaplı her tarafı, deniz gelir şeyleri malzemesi, yeraltı malzemesi, yerüstü malzemesi ve en önemlisi de insan kaynağı. Yani biz biliyorsunuz binlerce kavim, yüz yıllarca gelmişler, çökmüşler, kalmışlar, gitmişler. Onların karışımıyız hepimiz. Yani müthiş genlerimizde yetenek taşıyoruz. Dolayısıyla her şeyi güzel öğrenebiliriz önümüze imkanlar verilirse. O zaman ben diyorum ki Anadolu'da kaval çalan bir çocuk belki de en büyük müzisyen olacak. Onu orada bırakmak çok yazık bir şey. Ya da bir ressam olacak, değil mi? Otlarla resimler yapan bir çocuk. Dolayısıyla müthiş yetenekliyiz biz ama önümüz açık değil. Biz bu yeteneği, yani gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek geleceğimiz için hiçbir sorun yok. Türkiye'nin para sorunu olduğuna inanmıyorum. Ama paramızı doğru kullanmıyoruz. İyi planlamıyoruz. Kısa erimli, orta erimli ve uzun erimli planlarımızın ve stratejimizin olması gerekiyor. Bu ülkede ne yazık ki Mustafa Kemal'in arkasından hep siyasi çekişmeler olmuş. Oy kaygısı ile Türkiye'yi geliştirmekte çok geri kalmışız. Bakın köy enstitüleri günüydü evveli gün. Köy enstitülerini kapatırken aşiretler diyorlar ki biz kapattırdık. Onları eğiteceğiz da sonra bize soru sormaya başlayacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki eğitim sorunumuzda bile böyle bir tıkanıklık var. Dolayısıyla bu çok önemli bir ülke Türkiye ve bu Türkiye'yi geliştirip çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma işini bizler başlattık, sizler devam edeceksiniz. Onu bekliyoruz sizden.
Evet, Türk Lider Türkan Saylan. Belki siz At Kız kitabınızda bundan bahsetmişsinizdir ama gençlerimiz yine size sormak istiyor. Onu da Elçin Çeliker soracak evet. Size. Sizden kendinizin hayatında yaşadıklarıyla ilgili bir iki şey soracak. Bakalım evet, ne soracak size. Bakalım.
Sayın Türkan Saylan, biz gençlere, gençler ben hayatımda yaptım ama sakın yapmayın. Ya da veya gençler ben hayatımda yaptım ama siz sakın yapmayın diyebileceğiniz iki şey söyleyebilir misiniz?
Bunu bana soruyorlar zaman zaman Elçin ama ben şöyle diyorum. Ben hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Ama birçok şeyi bilinçli yapamıyorsunuz gençken. El yordamı dediğim zaman da bazen kızarlar. El yordamı hani küçümseyici bir şey. Hayır. Birçok şeyi el yordamıyla ve gönlünüzle buluyorsunuz. Ben hekim olmayı istediğim için hekim olduğum zaman da biliyorsunuz belki cüzamlı hastalarla çalıştım. Ve onlar için bütün Anadolu'yu gezerek Türkiye gerçeklerini öğrendim. Şimdi belki zor bir yaşantıydı bu ama aslında bana o kadar çok şey kazandırdı ki. Ülkemi tanıdım, insanlarımı tanıdım, toprağımı tanıdım, sorunlarını tanıdım. Ve gezip dolaştıkça, onlara sağlık hizmeti verdikçe bunlar nasıl çözümlenir düşündüm. Dolayısıyla bütün bu zorluklar bir kazanıma dönüştü. Onun için ah bunu yapmayın sakın demiyorum. Arayın, antenlerinizi açık tutun diyorum gençlere. Yani duyargalarınızı açık tutun. Bütün şeyleri alın. Etrafınızdaki sesleri, davranışları, duyguları, düşünceleri ve kendi sentezinizi yaparaktan kendi çıkarımınızı yapın. Ben şu yolda çalışmalıyım. Benim heyecanım, yeteneklerim bu yolda diye kendinizi keşfedip ondan sonra projelerle hayata girin. Çünkü projesiz yaşamak bir ot gibi yaşamak. Kendimiz için her şeye sahip olabiliriz ama mutlu olur muyuz bilmiyorum. Ay ihtiyarladım, saçlarım beyazlaştı. De şöyle oldu, kilo aldım. Şöyle hep aynaya bakıp da kendimizden mutsuz olabiliriz.
Türk Lider Türkan Saylan tam proje dediniz. Benim de size öyle bir sorum vardı. Hı. Her liderin bir projesi her zaman vardır. Şu anda sizin üzerinde çalıştığınız bir tane önemli proje söyler misiniz?
Evet, biz şimdi bildiğiniz gibi eğitimle çalışıyoruz ama şu anda benim Türkiye'de en büyük eksiklik, gördüğüm eksiklik ve üzerinde çalıştığım ve çalışmak istediğim bu şiddet toplumunun barış toplumuna dönüşmesi.
Şiddet toplumunun barış toplumuna
dönüşmesi ve insan hakları. Yani eşitlik duygusunun herkesçe benimsenip içselleştirilmesi. Dolayısıyla oradan şiddete değil barışa dönüşmemiz ve yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle İnsanlar arası sevgi ve dostluğun gelişmesi.
Evet, şimdi ben size bir ödev vermiştim buraya gelmeden önce ve onu da size internette de hatta gönderdim. Hı, evet. 37 tane değer ismi size evet, gönderdim. Evet. Dedim ki sizi bir başka dünyaya, bir gezegene yaşamak için gönderiyor olsalar bu 37 tane değer içerisinden size deseler ki içinden 6 değeri anca seçiyorsunuz. Evet. O gezegende başka değer herkes alamıyor. Hangi 6 değeri seçersiniz dedim. Bakın burada siz seçmişsiniz. Müsaade ederseniz onu okumak istiyorum. Bir adalet
evet,
seçerim
eşitlik,
demiş.
Adalet.
Adalet
evet.
Ve eşitlik. İki paylaşmak.
Paylaşmak.
Bunu
dünyanın
seçerim.
En güzel duygusu.
Ve üç verimliliği
evet,
alırım.
Üreten mutlu olur. Üretmeden mutlu
üreteceğim
olmaz.
Üreteceğim dediniz. Ve eşitliği aldınız evet, götürdünüz. Evet. Daha sonra mutluluk dediniz. Evet. Ve altıncı barış.
Barış.
Şimdi bakın benim bilgisayarımda bakıyorum. Ondan sonra bir sorum daha oldu size. Bu altı tanesi içerisinden bir başka gezegene gidiyor olsanız orada da deseler ki Türkan Saylan maalesef 6 taneyi götüremiyorsunuz. Sadece yanınızda 3'ü götürebilirsiniz. Hangi 3'ü götürebilirsiniz dediniz. Bakınız burası boş kaldı. Sebep dediniz ki ben Türkan Saylan olarak bu 6 tanesinden
çok
vazgeçemem.
Doğru. Evet.
Bu orada bulunduğum yerde ölürüm. O gezegene gitmem. Bu 3 tane seçimi de yapmam
aynen,
dediniz.
Aynen.
Niye öyle dediniz? Onu açıklar mısınız?
Çünkü bunların hepsi bir bütün temsil ediyor. Yani adalette, eşitlikte, bunlarda üretmekti. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Birini çektiğiniz zaman anlamı kalmaz. Ve bunların sonucu da insanın mutluluğu. İnsanın mutluluğu çok parası olmasıyla, arabasının Jaguar olmasıyla, ne bileyim ben işte 5 tane 30 tane koruması olmasıyla, kırmızı halılar önüne atılmasıyla ya da bankası olmasıyla falan ölçülen bir şey değil. İnsan